Ayrım 14.
Red Butler konuşmasını kesti. Çardak altındaki kadınlara selam verdikten sonra tekrar konuşmaya başladı. Otelleri, müzeleri gördünüz. Balolara, toplantılara katıldınız. Ama yurdunuza dönünce hiçbir şeyin güneye değmediğini anladınız. Ben Charleston'lıyım ama son yıllarımı kuzeyde geçirdim. Konuşmasının tam burasında sanki herkes onun neden Charleston'dan ayrıldığını biliyormuş ve kendisi de bu konuya pek aldırmıyormuş gibi gülümsedi. Hiçbirinizin görmediği yerleri gördüm. Birçok şeyle karşılaştım. 1-2 dolar karşılığında Yankiler hesabına dövüşecek binlerce göçmen vardı. İmalathaneler, dökümhaneler, tersaneler, doklar, demir ve kömür ocakları. Kısacası bizde olmayan çok şeyler gördüm. Bizde pamuktan, esirden, gururdan başka ne var sanki? Bir ay içinde biz onları değil, onlar bizi tepeler. Bir an derin bir sessizlik yaşandı. Red Butler ceketinin cebinden ince patiska bir mendil çıkardı, kolundaki tozu sildi. Birden tehdit edici bir mırıltı duyuldu. Bunlara kadınların da arı kovanındaki uğultuya benzer uğultusu eklendi. Scarlett sinirlenmiş olmasına rağmen biraz düşündü. Bu adamın pek de haklı olmadığı söylenemezdi. Söylediklerinde sağduyunun izleri vardı. Doğru söylüyordu. Kendisi bir imalathaneyi uzaktan bile görmüş değildi. Gören bir kişiyle de karşılaşmamıştı. Ama doğru olsa bile bunları bir toplantıda söylemek kibar birine yakışmazdı. Stuart Tarleton kaşlarını çatarak Butler'a doğru ilerledi. Arkasında da Brent vardı. Tarletonlar bir piknik sırasında kışkırtılsalar bile olay çıkarmazlardı. Böyle bir şey yapmalarına terbiyeleri el vermezdi. Ama kadınlar muhtemel bir olaydan zevk almaya başladılar. Çünkü hayatları boyunca böyle bir sahnenin izleyicisi olamamışlardı. Onlar genellikle olayların yankılarını işitirlerdi. Stuart kendinden emin ve gururlu bir biçimde, ''Ne demek istiyorsunuz beyefendi?'' diye sordu. Red ona kibarca ama biraz alaylı bir biçimde baktı. ''Şunu demek istiyorum. Napolyon, belki işitmişsinizdir. Allah'ın daima en güçlü tabura yardım ettiğini gözlemlemiş.'' Sonra John Wilkes'a döndü. Ona içtenlikle ve nazikçe şöyle dedi. ''Bana kütüphanenizi göstereceğinizi vaat etmiştiniz beyefendi. Şimdi görmemde bir sakınca var mı? Öğleden sonra Jonesboro'ya gitmem gerekiyor. Çünkü işler fazlaca.'' Sonra topluluğa dönerek 1-2 adım yürüdü. Ökçelerini birbirine vurdu. Bir dans öğretmeni gibi eğildi. Butler'ın bu davranışı ne kadar nazik idiyse de aynı zamanda yüze yapıştırılan kuvvetli bir tokat gibiydi. Başı arkaya doğru kaymış bir halde ilerledi. Yanında John Wilkes vardı. Çevreye şaşkınlıkla birlikte bir sessizlik çöktü. Kısa bir süre sonra uğultulu tartışmalar başladı. India çardağın altında oturduğu yerden yorgun argın kalktı, öfkeli biçimde Tarleton'a doğru ilerledi ve bir şeyler söyledi. Scarlett onun sözlerini işitemedi ama bakışından üzüntü duydu. Çünkü India'nın bakışı da Melanie'nin eşliğe sahip olma izleri taşıyan bakışına benziyordu. Stuart bu bakışı fark edemedi. Demek India onu hala seviyordu. Scarlett bir yıl önce yine böyle bir toplantıda Stuart ile fazlaca ilgilenmeseydi belki şimdi onlar evli olacaklardı. Fakat kızlar seçtikleri erkeği yönetmeyi, ona sahip olmayı bilmelidirler. Bu düşünce Scarlett'in duyduğu vicdan yarasını hafifletti. Stuart India'ya gülümsedi ve ona hak verir biçimde başını salladı. Herhalde India onun Butler'a uymamasını, bir olay çıkarmamasını istemişti. Ağaçların altındaki davetliler kalktılar. Kucaklarındaki yiyecek kırıntılarını silktiler. Evli kadınlar süt nineleri ve çocuklarını çağırdılar. Gülüşen, şakalaşan, gevezelik eden genç kızlar dinlenmek, boş konularda sohbet etmek için evin üst katına çıktılar. Kadınlar da çekilince erkekler meşelerin ve çardağın gölgesinde baş başa kaldılar. Yalnız Mrs. Tarleton gitmemişti. Onu Gerald ve Mr. Calvert orduya verilecek atlar hakkında cevabını almak istedikleri için göndermemişlerdi. Eşliği dudaklarında düşünceli ve alaylı bir gülümsemeyle Scarlett ile Charles'ın bulundukları yere doğru sokuldu, uzaklaşan Butler'ı izleyerek ''Ne kadar gururlu adam değil mi?'' dedi. ''Tıpkı bir Borgia'ya benziyor.'' Scarlett istediği kadar düşünebilirdi ama yine de Kontluk'ta, Atlanta'da, Savannah'da ya da başka bir yerde böyle bir aile adı olduğunu anımsamıyordu. Tanımıyorum, akrabası falan mı? Kim bunlar Allah aşkına? Charles'ın yüzünde aşkla mücadele eden, inanamamazlıkla utanmanın neden olduğu bir ifade belirdi. Sonunda aşk her şeye üstün geldi. Charles, cahilliğin genç bir kızın güzelliğine asla zarar vermediğini anladı. Hemen cevap verdi. Borgialılar İtalyandı. İlgisi hemen kaybolan Scarlett, ''Ya demek yabancıydılar'' dedi. Sonra zarif bir biçimde eşliğe gülümsedi. Fakat o bilinmeyen bir nedenle Scarlett'e bakmadı. Gözlerini Charles'a dikmişti. Yüzünde her şeyi bildiğinin ve ona acıdığının izleri görülüyordu. Scarlett merdiven boşluğuna doğru ilerledi. Parmaklıktan özenle sarktı ve hole baktı. Kimse yoktu. Yukarı kattaki yatak odalarından kahkahalar yükseliyor ve hep aynı biçimde süren sohbetler ediliyordu. ''Haydi canım, asla inanmam. O öyle bir şey yapmaz. O bu durumda ne yapmış? Allah aşkına bana da söyle.'' Genç kızlar elbiselerini çıkarıp korselerini gevşettikten sonra yatakların üstünde ve altı büyük odadaki kanepelerde dinleniyorlardı. Öğle yemeğinden sonra biraz dinlenmek ya da yatağa uzanmak güneyde adet olmuştu. Gerçi sabah başlayıp gece saatlerine kadar süren bu eğlencelerde dinlenmek çok doğal sayılırdı. Kızlar yarım saat kadar sere serpe uzandıkları yerde gülüşecekler, şakalaşacaklar, esneyeceklerdi. Sonra dadılar gelecek, panjurları indirecek ve yarı karanlık odada gürültülü konuşmalar fısıltıya dönüşecek. Bir süre sonra bunlar da bitecek ve çevrenin derin sessizliğini solukların uyumlu sesleri bozacaktı. Scarlett hole girmeden ve merdiveni çıkmadan önce Melanie'nin Honey ve Hetty Tarleton ile birlikte dinlendiğini kesin öğrendi. Merdiven boşluğunun penceresinden çardak görünüyordu. Burada tartışan ve arada bir büyük içki bardaklarını deviren erkekler vardı. Onların da orada ikindinin sonuna kadar kalacaklarını biliyordu. Bu kalabalık arasında eşliği aradı. Fakat bir türlü bulamadı. Bir ara sesini duyar gibi oldu. Eşliği gitmek üzere olan kadın ve çocuklarla vedalaşıyordu. Soluğu daraldı ve basamakları ikişer ikişer atlayarak aşağı indi. ''Ya Mr. Wilkes'a rastlarsam?'' diye düşündü. Bütün kızlar dinlenirken kendisinin ortalıkta dolaşmasını nasıl açıklayabilirdi? Ama başka çıkar yol yoktu. Tehlikeli de olsa bunu denemek zorundaydı. Yemek odasında balo için masa ve sandalyeleri hazırlamaları için hizmetçilere ve uşaklara emirler veren emektarın sesini duydu. Hol'ün öteki yanında bulunan kütüphanenin kapısı açıktı. Scarlett sessizce ve hızlı adımlarla oraya doğru yürüdü. Davetlilerle vedalaşan eşliği orada bekleyecek ve tam giderken ona seslenecekti. Kütüphane karanlıktı. İçeriği güneşten korumak için bütün panjurlar kapatılmıştı. Duvarları tavana kadar kitap dolu bu karanlık oda Scarlett'i etkilemişti. Burayı bir buluşma yeri olarak seçmek istemezdi doğrusu. Kitaplar fazla okuyan bütün insanlar gibi onun sinirlerini bozuyordu. Ama eşliğinin fazla kitap okumasından şikayetçi değildi. Odanın yarı karanlığında büyük sandalyeler, koltuklar, genç kızlar için kadife minderli küçük iskemleler sanki ona doğru şaha kalkıyorlardı. Dipteki şöminenin tam karşısında eşliğinin üzerinde dinlenmeyi çok sevdiği kerevet, Scarlett'in gözüne yabani bir hayvan gibi görünüyordu. Genç kız kütüphanenin kapısını aralık bıraktı. Sonra kalp çarpıntılarını sakinleştirmeye çalıştı. Bir gece önce eşliğe söylemeyi planladığı konuşmasını anımsamak için belleğini zorladı. Ne yazık ki belleği ona ihanet ediyordu. Yoksa eşliği mi ona ilk sözü söyleyecekti? Kalbini korku kapladı, heyecanlandı. Bütün planı suya düşecekti. Eğer kalbi kuş gibi çırpınmasa belki söyleyecek birkaç sözcük bulabilecekti. Ne var ki kalbinin çarpıntısı eşliğinin son davetliyle vedalaşıp hole girmesinden sonra daha da arttı. Scarlett onu sevdiğine bir kez daha karar verdi. Gerçekten onun gururla başını arkaya atışından, siyah ve cilalı çizmelerine varıncaya kadar her şeyini çok çok seviyordu. Eşliğinin derin sessizliklere dalışına, kahkahalarına çıldırasıya aşıktı. Hatta bu kahkahalar kendisiyle alay etseler bile. İşte şimdi içeri girse, onu kollarına alsa ve konuşmak zahmetinden kurtarsa ne güzel olurdu. Eşliği de onu seviyordu muhakkak. Dua etse belki bu acılardan kurtulurdu. Gözlerini kapadı, bir sürü dua mırıldanmaya başladı. Ey Meryem, sen ki iyiliklerle dolusun. Eşliğinin sesi onun kulaklarındaki uğultuları giderdi. Kapının aralığından alaycı bir gülümsemeyle ona bakıyordu. Kimden kaçıyorsunuz? Charles'tan mı yoksa Tarleton'lardan mı? Birden alt üst oldu. Boğulduğunu sandı. Demek eşliği erkeklere karşı elde ettiği zaferin farkına varmıştı. Heyecanlı ve panik içinde olduğunu görmesini istemediği parlak gözleri ne kadar güzeldi. Şimdi konuşacak durumda değildi. Elini uzattı ve eşliği odaya çekti. Odaya kaygı ve ilgiyle girdi. Scarlett'in gözlerinde şimdiye kadar görmediği bir parıltı vardı. Loş odada bile onun yanaklarının al al olduğu fark ediliyordu. Kapıyı kapattı. Scarlett'in elini tuttu ve alçak bir sesle sordu. Ne var? Ashley'nin elinin değmesiyle bütün vücudu titremeye başladı. Artık zaman gelip çatmıştı. Fırsat bu fırsattı. Her şey istediği gibi olacaktı. Kafasında bir sürü fikir birbiriyle çatışıyordu. Ama o birini bile söyleyemiyordu. Yalnızca titriyor ve hayranlıkla Ashley'e bakıyordu. Peki Ashley neden konuşmuyordu? Şimdi onun konuşmasını dört gözle bekliyordu. Ashley sorusunu tekrarladı. Ne var, ne oldu? Bana söylemek istediğiniz bir sırrınız mı var? Bu son soru Scarlett'in tutulan dilini çözdü. Yıllardan beri kafasına kazınan terbiyeyi bir yana bırakarak tıpkı babası gibi konuştu. Evet, bir sır. Sizi seviyorum. Kütüphaneye öyle bir sessizlik çöktü ki Ashley ile Scarlett'in soluklarının kesildiği sanıldı. Genç kız nihayet kendine gelebildi. Artık vücudu titremiyordu. Kalbi gurur ve neşeyle dolmuştu. Bu çareye neden daha önce başvurmamıştı? Oysa bulduğu çare, kibar kadınların çevirdikleri entrikaların yanında çok masum kalıyordu. Gözleri Ashley'nin gözlerini aradı. Onlarda üzüntü, karamsarlık, saflık ve başka şeyler vardı. Gözlerindeki ifade acaba neydi? Gerald'ın atının ayağı kırıldığı ve onu öldürmek zorunda kaldığı zaman babasının gözlerinde de aynı ifadeyi görmüştü. Şimdi bu neden aklına gelmişti? Ashley neden bu kadar garip görünüyordu? Neden hiç konuşmuyordu? Bir süre sonra Ashley eliyle yüzünü kapadı, öyle kaldı. Elini yüzünden çektiği zaman gülümsüyordu. Tatlı ve okşayıcı sesiyle, ''Bugün bütün erkekleri ve bütün kalpleri kırdınız. Artık yetmez mi? Galiba kurbanınız olmayacak bir erkeğin bile kalmasını istemiyorsunuz. Ama şunu bilin, kalbim ta eskiden beri kurbanınız olmuştur.'' Siz pençenizin tırnaklarını ilk kez benim kalbimde bilemiştiniz. Planının aksayan bir yanı vardı. Scarlett böyle bir durumla karşılaşacağını ummamıştı. Ashley, Ashley, Allah aşkına söyleyin. Artık anlamalısınız. Beni daha fazla üzmeyin. Söyleyin bana, kalbiniz benim mi? Haydi sevgilim, sizi... Ashley eliyle onun ağzını kapattı. Scarlett böyle konuşmayın dedi. Bu doğru olmaz. Ciddi konuşmadığınızı biliyorum. Bu sözleri sarf ettiğinize kızarsınız sonra. Aynı zamanda bana da bunları dinlediğim için kızarsınız. Scarlett başını arkaya doğru atarken çok sinirli olduğu her halinden belli oluyordu. Elektrik akımına tutulmuş gibiydi. Size kızmama imkan yok. Çünkü sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz. Birden durdu. Kısa süren sessizliği bozan yine Scarlett oldu. Ashley, beni seviyorsunuz. Lütfen söyleyiniz beni sevdiğinizi. Ashley boğuk bir sesle cevap verdi. Evet, seviyorum. Scarlett kollarını Ashley'nin boynuna doladı. Bir şeyler söylemek istiyordu ama konuşacak durumda değildi. Scarlett, hemen ayrılsak daha iyi olmaz mı? Bu sözleri söylemediğimizi varsayalım. Hayır, olmaz. Hem siz ne demek istiyorsunuz? Benimle evlenmek istemez misiniz? Ashley'nin cevabı, Melanie ile evleneceğim oldu. Nasıl olduğunu bilemeden Scarlett kendisini kadife koltuklardan birinde oturur buldu. Dizlerinin dibinde bir minderde Ashley oturuyordu. Elleri Ashley'nin ellerinde kilitlenmişti sanki. Genç kıza bir şeyler söylüyordu. Scarlett söylenenleri işitiyor fakat bir şey anlamıyordu. Şimdi onun kafasında hem çok şeyler vardı hem hiçbir şey yoktu. Ashley'nin sözleri ona cam üzerine yağan yağmurun yaptığı etki kadar anlamsız geliyordu. Ashley istediği kadar şefkat dolu sözler söylesin. Scarlett hiçbir şey işitmiyordu. Genç kız Melanie'nin adını bilinçaltında duyar gibi oldu. Hemen Ashley'e baktı. Elmas gibi parıldayan gözlerinde onu çok önceden yok etmiş olan dalgın bir ifade gördü. Babam bu akşam nişanımızı ilan edecek. Kısa bir süre sonra da evleneceğiz. Size bunu önceden söylemeliydim. Bildiğinizi sanıyordum. Çünkü herkes ya biliyor ya da tahmin ediyordu. Aklıma gelmedi sizin beni. O kadar çok hayranınız vardı ki. Sanıyordum ki Stuart ile... Scarlett yeniden hayata döndü. Duyarlı olmaya başladı. Anlama yeteneğine kavuştu. Ama biraz önce beni sevdiğinizden söz ettiniz. Terlemiş elleri eşliğinin ellerini yoğurur gibiydi. Sizi yaralayacak sözler söylememi ister misiniz? Scarlett'in sessiz kalışı onu konuşmayı sürdürmek zorunda bıraktı. Bunları size nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Siz o kadar genç, o kadar deneyimsiz bir kızsınız ki evliliğin ne olduğunu bilemezsiniz. Benim bildiğim şey sizi sevdiğimdir. Evlilikte yalnız aşk yeterli değildir. Hele bizim gibi taban tabana zıt yaratılışlı iki kişi için. Siz bir erkeğin varlığına, kalbine, ruhuna ve tüm düşüncelerine sahip olmayı istersiniz. Bunlara sahip olamayınca da kendinizi mutsuz sayarsınız. Ben bana ait olan her şeyi size veremem. Yalnız size değil, başka kimseye de veremem. Bunun gibi ben de bir başka kimsenin ruhunun ve kalbinin tamamına sahip olmayı istemem. Bu doyumsuz isteklerinizin acısı günün birinde içinize işler ve kırıcı bir biçimde, bir an için bile olsa beni sizden uzaklaştıracak kitaplardan ve müzikten tiksineceksiniz. Belki ben, onu seviyor musunuz? Tıpkı bana benziyor, aynı kandanız. Birbirimizi tam anlamıyla anlıyoruz Scarlett. Şunu bilmenizi isterim. İki taraf da birbirini anlamazsa o evlilikte huzur olmaz. Kimin söylediğini şimdi anımsamıyorum şu güzel sözü. Ancak birbirine benzeyen iki kişi arasında yapılan evlilikte mutluluk vardır. Scarlett bir türlü anlam veremediği bu sözün binlerce yıl önce söylendiğini biliyordu. Ama beni sevdiğinizi söylediniz. Söylememeliydim. Scarlett'in beyninde bir alev parlamak üzereydi. Bir sinir krizi de önündeki bütün şeyleri bir sel gibi alıp götürmeye hazır bekliyordu. Madem ki söyleyecek kadar aptallık ettiniz, sorun yok. Eşliği sarardı. Evet, Melanie ile evleneceğime göre sizi sevdiğimi söylediğim için aptallık ettim. Söylememem gerekirdi. Çünkü anlamayacağınızı biliyordum. Sizi nasıl olur da sevmem? Siz ki bende olmayan bir ihtirasla hayata dört elle sarılmış bir kimsesiniz. Siz ki benim beceremeyeceğim bir şiddetle hem sevmesini hem de nefret etmesini bilirsiniz. Siz ateş, rüzgar gibisiniz. Bense... Scarlett Melanie'yi düşündü. Onun dalgın siyah gözlerini, siyah dantelli eldivenler içindeki küçük ellerini ve meleklere özgü sessizliğini anımsadı. İşte bu sırada Gerald'ın cinayet işlenmesine neden olan kadına karşı duyduğu ve bütün İrlandalı atalarının sehpaya sürüklenmelerine yol açan öfkesine benzer bir öfkeyle doldu. Çok iyi yetiştirilen ve bütün zorluklara sessizce boyun eğen Robillard'lardan onda bir eser bile kalmamıştı. Korkak ruhlu adam, benimle evlenmekten korkuyorsunuz değil mi? Ağzını yalnız bir evet ya da hayır demek için açan bir aptalla evlenmek hoşunuza gidiyor değil mi? Haydi söyleyiniz, onun gibi pasaklı biriyle evlenmek işinize geliyor değil mi? Melanie hakkında böyle sözler söylemeniz doğru olmaz. Söylememeli miyim? Beni uyaran şu adama bakın hele. Beni ne akla söylemekten men edebilirsiniz? Alçak, rezil, benimle evleneceğinize beni neden inandırdınız? Ashley sinirlerine hakim olarak cevap verdi. İştenlikle konuşunuz, böyle bir şey söyledim mi? Scarlett onun doğru söylediğini kabul ediyor ama bunu açıklamak istemiyordu. O hiçbir zaman arkadaşlığın sınırını aşmamıştı. Genç kızı üzen, kadınlık gururunu kıran da buydu zaten. Ashley arkasından bir çılgın gibi koşmuştu. O ise onu istememişti. Melanie gibi soluk yüzlü bir kadını kendisinden üstün tutuyordu. Ah, neden annesiyle dadısının öğütlerini dinlememişti? Ashley'e sevgisi olduğunu bile söylememeliydi. Böylece onun gözünde bu derece küçülmezdi. Birden yerinden fırladı. Elleri yumruk olmuştu. Ashley de ayağa kalktı. Scarlett onun yanında daha da küçülmüş gibiydi. Ashley'nin yüzünde acı gerçeklerden yakasını kurtaramayan bir adamın üzüntüsü görülüyordu. Hayatımın sonuna kadar sizden nefret edeceğim alçak adam. Rezil, rezil. Hakaret etmek için başka sözcükler arıyor fakat daha ağırını bulamıyordu. Rica ederim lütfen. Ashley elini genç kıza doğru uzattı. İşte tam bu sırada Scarlett onun yüzüne bir tokat yapıştırdı. Odanın sessizliği içinde tokat bir kamçı gibi şakladı. Bu andan itibaren Scarlett'in öfkesi dindi. Kalbini derin bir hüzün kapladı. Ashley'nin solgun yüzünde tokadın izi kalmıştı. Ses çıkarmadı. Scarlett'in elini tuttu, dudaklarına götürdü ve öptü. Sonra Scarlett'e konuşacak zaman bırakmadan çıktı ve kütüphanenin kapısını yavaşça kapattı. Scarlett birden olduğu yere çöktü. Öfkesi dizlerinde derman bırakmamıştı. Ashley gitmişti ama attığı tokadın anısı ölene kadar içini kemirecekti. Onun uzaklaşan ayak seslerini duydu. Şimdi yaptığı işin ne kadar acı ve hüzün verici olduğunu yavaş yavaş hissetmeye başladı. Artık Ashley'i sonsuza kadar kaybetmişti. Bundan sonra o, Scarlett'ten nefret edecekti. Karşılaştıkları zaman ona umut vermediği halde üzerine nasıl atıldığını anımsayacaktı. Scarlett, benim de Honey Wilkes'tan hiç farkım yok diye düşündü. Kendisi dahil, herkesin Honey'nin erkeklere çam sakızı gibi yapışmasıyla ne kadar alay ettiğini anımsadı. Yeniden içinde kendisine, Ashley'e ve bütün dünyaya karşı büyük bir öfke duydu. Hedef olduğu bu hakaretin can damarını, gururu ve güzelliğine olan güveni oluşturuyordu. Şimdi bu aşk oyununda kaybetmişti. Çektiği acılar yetmiyormuş gibi herkese rezil olmak da vardı. Honey kadar gülünç oldum mu diye düşündü. Acaba herkes onunla alay ediyor muydu? Bütün vücudu yeniden titremeye başladı. Elini masaya uzattı. Orada duran, üzerinde melek resmi olan vazoyu okşadı. Kütüphane sessizliğe gömülmüştü. Scarlett bu içine ürperti veren sessizliği bozmak için avazı çıktığı kadar bağırmak istedi. Çıldırmaması için bir şeyler yapması gerekiyordu. Vazoyu aldı ve hızla odanın daha çok karanlık olan yerine doğru fırlattı. Vazo sedirin arkasını yalayarak şömineye çarptı ve paramparça oldu. Sedirin arkasından bir adam sesi duyuldu. Bu ne kepazeliktir? Scarlett dehşet içinde kaldı. Ağzı o kadar kurumuştu ki bir söz söyleyecek durumda değildi. Tüm dermanı tükenmişti. Büyük bir çabayla oturduğu yere dayanarak kalkmak istedi. Bu sırada Red Butler uzandığı sedirden kalktı ve Scarlett'i nazikçe selamladı. Az önce sona erdirdiğiniz uzun tartışmanızla rahatsız etmeniz yetmiyormuş gibi şimdi de beni tepelemek mi istiyorsunuz? Evet, karanlığın içinden çıkan adam oydu. Hayalet falan değil, ta kendisiydi. Aman tanrım, demek her şeyi işitmişti. Scarlett kendine hakim olmaya çalışarak, ''Mister, burada olduğunuzu bildirmeniz gerekirdi.'' dedi. ''Sahi mi?'' Dişleri parlıyordu. Çünkü Scarlett'e alaycı bir gülümsemeyle bakıyordu. ''Fakat odada yabancı olan sizdiniz. Mr. Kennedy'yi beklemek zorundaydım. Bahçede de persona grata. Bir topluluğa ya da bir yere yeni gelen bir kimse. Olduğumu sanmadığım için çevreme sıkıntı veren varlığımı burada gizlemiştim. Bu arada da biraz dinlenmeyi düşünmüştüm. Fakat ne yazık ki...'' Omuzlarını kaldırdı, hafifçe gülümsedi. Scarlett bu küstah adamın her şeyi duyduğunu bir kez daha anlayınca tekrar öfkelendi. Çünkü öyle sözler söylemişti ki bunları bir duyan olmasa bile bin kez pişmandı.